Kureyş askerleri savaş için eğitilmiş 100 at ve 700 deve ile Müslümanların üzerine yürümeye devam ediyorlardı. Bu kalabalık atsız ve zırhsız 300 Müslümanı neredeyse ezip geçecekti. Müslümanlar bir yandan da babaları, kardeşleri veya değer verdikleri arkadaşlarından biri olur korkusuyla çok tutuk savaşıyorlardı. Mücahitler birer birer düşmeye başlamışlardı. Artık yapılacak başka bir şey kalmamıştı. Varsın kılıçlar hedeflerine insindi. Kimin boynuna veya karnına indiği artık önemli değildi. Allah Resulü ise çadırının kapısında huşu dolu bir yürekle dua ediyordu. Eğer bugün Kureyş galip gelirse, İslam sancağı bir daha yükselmez ve hiçbir zaman hedefine ulaşamazdı. Ebu Bekir ise yanı başında durmuş, onu teselli etmeye ve zaferin Müslümanların olacağını söylemeye devam ediyordu. Ama Kureyş ordusu, vadinin altında yerleştiği yerden yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Müslümanları vadinin yüksek yerindeki mevzilerden çıkartmak üzereydiler. Bir an önce suya ulaşmak istiyorlardı. Eğer suya ulaşır ve susuzluklarını giderirlerse, Müslümanların onları durdurmaları imkansız hale gelirdi. Hamza ise havuzun önüne durmuş, Kureyş süvarilerinin suya ulaşmalarını engelliyordu. Yanındaki küçük kalabalık ona destek veriyordu. Kureyş süvarileri suya ulaşamadan yere düşüyorlardı. Ama içlerinden biri kurtulmuş ve bir gedik açmayı başarmıştı. O gedikten oluk gibi süvari akması içten bile değildi. Fakat Hamza hemen yetişiyor ve bütün heybetiyle gediği tıkıyordu. Elindeki kılıçla göğsünün üzerindeki çöl kuşunun tüyü sürekli hareket ediyordu. Suya ulaşmaya çalışan Kureyş süvarileriyle kıyasıya vuruşuyordu. Hamza onların hepsini birer birer saf dışı ediyordu. Allah Resulü de sürekli Kureyşlerin suya ulaşmalarının engellenmesini emrediyordu. Kureyşliler susuzluktan kıvranıyorlardı. Susuzluk Müslümanların elinde silah haline gelmişti. Güneşin kavurucu sıcağı onları tamamen bitkin hale düşürmüştü. Varsın Müslümanların kılıçlarıyla gölgelensinlerdi. Vurun ey Müslümanlar, düşmanlarınıza vurun, onlarla korkusuzca savaşın. Unutmayın ki cennet kılıçların gölgesi altında. Ve Müslümanlar coşkun bir nehir gibi saldırıyorlar, kılıçları artık hedef ayrım yapmaksızın uzatıyorlardı. Ömer dayısına saldırıyor ve onu öldürüyor. Ebu Ubeyde babasının yolundan çekilmesini istiyorsa da babası ısrarla onun önüne çıkıyor, sonunda babasıyla vuruşuyor ve onu öldürmek zorunda kalıyor. Artık babasının kanı için o saldırgan düşmanlarla daha acımasız bir şekilde çarpışabiliyordu. Ali de amcaoğullarından bazılarını öldürüyor, Hamza ise önüne geleni devirerek Kureyş ileri gelenlerini saf dışı etmeye çalışıyor. Ebu Sufyan'ın oğlu Hanzala'yı ve Amir oğlu Haris'i öldürüyor. Sonra Hüveylid oğlu Nevfel'in atının üstünde Müslümanları yaraladığını ve yere düşen Müslümanları atıyla ezmeye çalıştığını görüyor. Nevfel bu hareketiyle Müslüman askerleri öylesine ürkütüyor ki ona şeytan demeye başlıyorlar. Hamza hemen Nevfel'e doğru yaklaşıyor ve bütün vücudu zırhla donanmış bu savaşçının karşısına çıkıyor. Nevfel Hamza'yı atıyla ezmek isterken Hamza kılıcıyla atı yaralıyor. Atın devrilmesiyle Nevfel de yere düşüyor. İki grubun savaşçıları da bu korkunç vuruşmayı izlemeye başlıyorlar. Hamza Nevfel'e saldırarak kılıcını tam boynuna indiriyor. Kılıcın keskin demirle zırh halkasının arasına giriyor ve Nevfel'in kellesini vücudundan ayırıveriyor. Böylece Hamza Kureyş şeytanını saf dışı etmiş oluyordu. Birçok mücahit bu sahneyi gördükten sonra rahat bir nefes almıştı. Yürekleri ferah ve başları açık Müslümanlar zırhlı düşmanlarına dalga dalga saldırıyorlardı. Bu sahneyi izleyen Kureyş askerleri dehşete kapılmışlardı. Kureyşler yavaş yavaş gerilemeye başlamışlardı. Ebu Cehil ağaçlık bir yere gizlenmiş, Kureyşlerin saflarını düzenlemek için fırsat kolluyor, at sırtında bekliyordu. Oradan Müslümanların saldırılarını izliyordu. Ama mücahitler onu arıyorlardı. Nitekim iki tanesi onun gizlendiği yeri görerek ona hücum ettiler ve vurup düşürdüler. Allah Resulü zaferin artık kesin olduğundan emindi. Kureyş ileri gelenleri ve yetenekli savaşçıları birer birer yere düşmüşlerdi. Sen eşsizdin ey Hamza. Bu küçük kalabalığı kesin zafere taşıyan sendin. Kureyş'in suya ulaşmasını yeri geldiğinde tek başına engelleyen de sendin. Düşmanın en güçlü silahşörlerini saf dışı eden yine sendin ey Hamza. En güçlülerinin ölmesi diğer Kureyş askerlerinin moralini çökertmişti. Kaçan Kureyşlerden bazıları birbirlerine soruyorlardı. Göğsünde çöl kuşu tüyü takılı olan o adam da kimdi? Yüzü savaş meydanının tozuyla kaplıydı. İçlerinden biri cevap verdi. O, Abdülmuttalip oğlu Hamza. Diğerleri de kızgınlıkla mırıldanıyorlardı. O değil mi başımıza bütün bunları açan? Kureyş ordusunun büyük bölümü canını kurtarmak için kaçmaya çalışıyordu. Yenilgisinin acısı yüreklere çöreklenmeye başlamıştı. Meydanda çarpışmaya devam edenler bile korkuya kapılmışlardı. Bazen içlerinden birinin sesi yükseliyordu. Muhammed'in arkadaşlarının sayısı 300'ü geçmiyor. Kılıçlarından başka bir şeyleri de yok. Onlardan biri ölmüyor, bizden biri neden ölüyor? Bizden kendi sayıları kadar adam öldürdükten sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Ağaçların arasında kendisini öldürmeye çalışanlarla boğuşan Ebu Cehil, bu sesi duyunca hemen oğlu İkrime'yi çağırmış, savaş meydanına göndererek askerleri sebat etmeye teşvik etmesini istemişti. Onlara kendilerinin Araplarının efendileri olduklarını ve çoğunluğun kendilerinde olduğunu hatırlatıyordu. Müslümanlarsa var güçleriyle atılıyorlar, Kureyş ileri gelenlerinin kalanlarını da öldürmek istiyorlardı. İşte Rabah oğlu Bilal, eski efendisi Halef oğlu Ümeyye ile karşı karşıyaydı. Ümeyye, Mekke'nin kızgın kumları üzerinde kendisine ne kadar da işkence etmişti. Ama Ümeyye, eski dostu Avf oğlu Abdurrahman'dan yardım istiyor, ölümden kurtulmak için ona esir olmaya çalışıyordu. Fakat Bilal, onun bu isteğini reddediyor ve çevresindekilere haykırıyor. İşte küfrün başı Halef oğlu Ümeyye. Abdurrahmansa boşu boşuna arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Bilal de ona şöyle bağırıyor. Eğer o kurtulursa sen kurtulamazsın. Bu esnada Ümeyye'nin işkence ettiği diğer Müslümanlar da orada toplanıyorlar ve davranışından dolayı Abdurrahman'ı kınıyorlar. O, kendilerine ve Allah Resulüne çok acılar çektirmiş bir adamı nasıl koruyabilir diyorlardı. Onu Müslüman olmasına rağmen ait olduğu zenginler sınıfına karşı sempati beslemekle suçladılar. Kişisel ilişkileri ve özel sevgileri hala imanından daha güçlüydü. Abdurrahman da onlara karşı sert bir tavır takındı ve Bilal'e aşağılayıcı bir ifade olan "Ey kara kadının çocuğu" sözünü söyledi. Ama zaman ne tartışmaya ne de aşağılamalara uygun bir cevap verecek zaman değildi. Hamza ve Ali, amca çocuklarını, Ömer dayısını, Ebu Ubeyde babasını öldürmüştü. Abdurrahman'a ne oluyordu da zengin dostunu korumaya çalışıyordu? Bilal, Ümeyye'ye doğru atıldı ve öldürünceye kadar onunla vuruştu. Onun başını kılıcına takarak artık dağılmaya başlayan meydanın tozu içinde dans etti. Mekke'nin kahramanları kaçıyor, Kureyş safları dağınık bir halde geri çekiliyordu. Allah Resulü de Mekke'nin ileri gelenlerinden kaçının öldüğünü görmek için savaş meydanını gezmeye başlamıştı. Meydanda daha önce kendisine kötülüğü dokunmamış amca çocuklarının cesetleriyle karşılaştı. Müslümanlar kaçan Kureyşlileri takip ediyor ve kim olduğuna bakmadan yakaladıklarını öldürüyorlardı. Bütün bu sahneler Hazreti Muhammed'i büyük bir hüzne boğdu. Çevresindekilere şöyle dedi. Haşimoğulları ve diğerlerinden birçoklarının bu sefere istemeyerek çıktıklarını öğrendim. Onlarla savaşmamız gerekmez. Kim Ebu'l-Buhteri ile karşılaşırsa onu öldürmesin. Çünkü biz Mekke'deyken onun bize birçok iyiliği dokundu. Ondan bir kötülük de görmedik. Haşimoğullarına uygulanan ambargonun belgesini elleriyle yırtan da oydu. Amcam Abbas'ı gören de onu öldürmesin. O da bu savaşa istemeyerek katılanlardan. Kureyş gerilemeye devam ediyordu. Müslümanlardan biri ileri atılarak Allah Resulü'nün sözlerini hiçe sayacak bir şeyler söyledi. Babalarımızı, kardeşlerimizi, çocuklarımızı ve kendi yakınlarımızı öldürüp de Abbas'ı mı sağ bırakacağız? Yemin ederim ki onu görürsem o da kılıcımdan kurtulmayacak. Allah Resulü çevresine bakarak haklı olduğunu söyleyecek birine bakındı. Ömer ileri doğru çıkınca Allah Resulü şöyle dedi. Ey Hafsa'nın babası, amcamın yüzü de mi kılıçla doğransın? Ömer olup bitenin farkındaydı. Az önce ters konuşan adama köpürerek şöyle dedi. Bu adam münafıktır. İzin ver onun kellesini vücudundan ayırayım. Ömer itiraz eden adamın üzerine doğru giderken Allah Resulü onu durdurdu. Düşman boynuna vurulmasını, kılıçlar başka boyunlara vurulmamalıydı. Müslümanlar Kureyş ordusunun ardından ilerlemeye devam ettiler. Bazıları Ebu'l-Buhteri ile karşılaştılar. Ona Allah Resulü'nün söylediklerini ilettiler. Ebu'l-Buhteri yanındaki arkadaşı için de güvenlik istedi. Ama Müslümanlar bu isteğini geri çevirdiler. Bunun üzerine Ebu'l-Buhteri de şöyle dedi. O zaman birlikte ölürüz. Mekke'nin kadınları kendi hayatım için arkadaşımı terk ettiğini söylememeliler. Ebu'l-Buhteri öldürülünceye kadar çarpıştı. Güneş batmaya başlarken Kureyş savaştan ve susuzluktan bitkin düşmüştü. En iyi savaşçılarını ve ordunun ileri gelenlerini yitirmeleri de onlarda moral bırakmamıştı. Ordunun kalan parçaları da ölülerini bile vadide bırakarak kaçmaya başlamışlardı. Ama Müslümanlar onları kovalıyor ve yakaladıklarını esir alıyorlardı. Kureyş'in kaçtığını gören Müslümanlar sevinç çığlıkları atıyor, zaferlerinden dolayı birbirlerini tebrik ediyorlardı. Ama Allah Resulü bunun bir hile olmasından korkuyordu. Çünkü savaş hileydi. Kureyşliler toparlanarak çevrelerini sarabilir veya Medine'yi basabilirlerdi. Bu nedenle Müslüman askerlere Kureyşlileri takip etmelerini emretti. Ele geçirdiklerini esir almalıydılar. Kim bilir belki Yahudilerin açacakları kapılardan Medine'ye girerlerdi. Müslümanlar da bu emir üzerine yenik ordunun peşine düştüler. Ordu bir yandan yenilginin tattırdığı azap, bir yandan susuzluğun verdiği yorgunlukla giderek zor duruma düşüyordu. Askeri mühimmatın ve malzemelerin büyük bölümünü arkalarında bırakmışlardı. Müslümanlar Kureyş ordusunun Mekke'ye döndüğünden emin olmuşlardı. Hep beraber savaş meydanına dağılarak zırh, kılıç, binek, lüks ipek elbiselerden oluşan ganimetleri toplamaya başladılar. Kureyş ileri gelenleri güzel kokular sürünerek bu güzel elbiseleri giyinmiş bir şekilde Bedir'e eğlenmek için gelmişlerdi. Yemek yiyecek, şarap içecek ve cariyelere şarkılar söyleterek Muhammed'i korkutacaklardı. Diğer Araplar da bunu duyacaklar ve Kureyş'ten daha çok korkmaya başlayacaklardı. Müslüman askerlerden her biri aldıkları ganimetleri ve yakaladıkları esirleri kendilerine sakladılar. Ama Allah Resulü toplanan bütün ganimetin ve yakalanan esirlerin kendi çadırına getirilmesini emretti. Yakalanan esirlerin sayısı 70'ti. Bir bölümü de Mekke'nin hatırı sayılır zenginlerindendi. Allah Resulü askerlere kendi kayıplarını ve Kureyş'in ölülerini saymalarını emretti. Özellikle Ebu Cehil'i aramalarını istedi. Acaba ölü müydü yoksa esirlerin arasında mıydı? Bir süre sonra Mesud oğlu Abdullah Ebu Cehil'in başıyla döndü. Ebu Cehil henüz yaralıyken sürekli Muhammed'e ve arkadaşlarına lanet etmişti. Abdullah da ayağını Ebu Cehil'in göğsünün üzerine dayayarak kafasını vücudundan ayırmış ve başını Allah Resulüne getirmişti. Allah'ın Resulü Ebu Cehil'in kesik başını görünce yanındaki Ammar'a şöyle dedi: Allah annenin katilini öldürdü. Allah Resulü savaş meydanını bizzat kendisi de dolaştı. Kendi arkadaşlarından 14 kişinin şehit düştüğünü gördü. Ebu Vakkas oğlu Sa'd'ın kardeşi ve Ömer'in kızı Hafsa'nın kocası da şehitler arasındaydı. Kureyş ise 70 ölü vermişti. Allah Resulü Kureyş ölülerinin yüzlerine dikkatli dikkatli bakıyordu. Rabia oğlu Utbe ve kardeşi Şeybe, Atebe oğlu Velid, Halef oğlu Ümeyye, Esved oğlu Zem'a, Hüveylid oğlu Nevfel, Abdülesed oğlu Esved ve diğerleri. Kureyş'in meşhur zenginleri ve savaşçıları. Hepsi de gün olmuş, Allah Resulüne eziyet etmiş, onu hor görmüş ve çirkin sözler söylemişlerdi. Hepsi de onu yalanlamış ve aşağılamışlardı. Hepsi de kendisini öldürmeye çalışmışlardı. Allah Resulü bütün cesetlerin toprağa gömülmesini emretti. Kureyş'in ileri gelenlerinin cesetlerinin de boş bir kuyuya atılarak üstlerinin kum ve taşlarla doldurulmasını istedi. Allah Resulü muzaffer bir kafileyle Medine'ye döndü. Çevresindeki arkadaşları birbirlerine bağlanmış esirleri çekiyorlardı. Müslümanların yüzlerine baktığında zaferin ışığıyla aydınlandıklarını gördü. Sadece Utbe oğlu Huzeyfe biraz kederliydi. Huzeyfe, babasını öldüren Hamza'nın yanında yürüyordu. Allah Resulü Huzeyfe'ye sordu: Baban, Rabia oğlu Utbe'nin başına gelenler mi seni bu kadar üzdü? Huzeyfe şöyle cevap verdi: Babamın durumundan ve öldürülmesinden dolayı kesinlikle bir üzüntü hissetmiyorum. Ama küçüklüğümden beri babamdan sadece güzel görüş, hoşgörü ve iyilik gördüm. Onun hidayete ermesini öyle istiyordum ki, başına gelenleri gördüğüm zaman içim hüzünle doldu. Bu muzaffer konvoy yoluna devam ediyordu. Allah Resulü arkadan gelen adımlarının gülüşmelerini duydu. Esirleri çeken Müslümanlar neşeyle gülüşüyorlardı. Umeyr oğlu Mus'ab arkadaşlarına şöyle diyordu: Kardeşimi sağlam bağlayın, onun çok varlıklı ve zengin bir anası var. Belki onun için fidye gönderir. Allah Resulü arkasına dönüp baktığında esirlerin çok sıkı bağlanmış olduklarını gördü ve arkadaşlarına şöyle seslendi: Esirlere iyi davranın. Bineklilere esirleri de yanlarına almalarını emretti. Susuzluktan ölmemeleri için onlara su vermelerini istedi. Esirler arasında kızı Zeynep'in kocasını ve amcası Abbas'ı da gördü. Medine'nin şehir merkezine doğru ilerlerken Allah Resulü'nün müttefiki olan kabilelerin elçileri de yanlarına gelerek onları tebrik ediyorlardı. Müslümanlar arasından biri zaferin verdiği sarhoşlukla onlara şöyle dedi: Bizi niçin tebrik ediyorsunuz? Karşımıza sadece deve gibi saçı başı dökük yaşlılar çıktı, biz de onları kestik. Allah Resulü arkadaşının bu şımarıklığından rahatsız olmuştu. Ona dönerek şöyle dedi: Onlar kim biliyor musun ey kardeşimin oğlu? Sırf yenildikleri için insanları küçük görmek gerekmezdi. Allah Resulü Medine kapılarına ulaşmak üzereyken esirleri Müslümanlara dağıttı ve bir kez daha onlara iyi davranmalarını öğütledi. Esirlere ne yapacaklarını kararlaştıracakları ana kadar onlara güzel muamele etmelerini istedi. Kendisi bir süre düşündükten sonra arkadaşlarına danıştı. Ömer, bütün esirlerin öldürülmesi gerektiğini söyledi. Çünkü onlar Bedir'e saldırgan olarak ve Müslümanları öldürmek niyetiyle gelmişlerdi. Ama Ebu Bekir onlara bir fırsat daha verilmesini, belki daha sonra tekrar İslam'a girebileceklerini söyledi. Allah Resulü Ebu Bekir'in görüşüne meyletti. Kapalı kalpleri bağışlama kadar açacak başka bir şey bulunamazdı. Yakınlarının fidyelerini göndereceği esirlerin serbest bırakılacağını ilan etti. Müslümanların çocuklarından 10 tanesine okuma yazma öğretense onlar da serbest kalacaktı. Esirlerden biri ne fidye verecek malı olduğunu ne de okuma yazma bildiğini söyleyerek Mekke'deki kızlarının kendisine muhtaç olduklarını belirtince, Allah Resulü onu salıverdi. Kızlarını geçindirmek için Mekke'ye dönebilirdi ama bir daha Müslümanlara karşı savaşa çıkmayacağına dair söz aldı. Kureyş, esirleri için gereken fidyeleri gönderdi. Allah Resulü, fidye vermek için gelenlerden bazılarından, Kureyş'in intikam günü için hazırlanmaya başladığını öğrendi. Kureyş, Müslümanları güneşi göstermeyecek bir kalabalık hazırlıyordu. Esirlerden birçoğu serbest bırakılmış, çok az bir bölümü kalmıştı. Tek başına çekilip bir süre düşündükten sonra arkadaşlarının yanına girerek kendisinin ve Ebu Bekir'in yanlış yaptıklarını, aslında Ömer'in sözüne kulak vermeleri gerektiğini söyledi. Böylece Kureyş'e esirlerini geri vererek bunlarla yeniden karşılarına çıkmalarına engel olamayacağını anladı. Ayakları yere tam basıncaya kadar hiçbir peygamberin esiri olmamalıydı. Ama esirler için aynı anda farklı iki kural uygulayamazdı. Kalanlar için de fidyeyi kabul etmeliydi. Henüz Medine dışındaki müttefiklerinin arasındaydı. Esirler için gelen fidyeleri alıyor ve bunları alınan ganimetlere katıyordu. Fidye olarak toplanan para 40 bin dirheme ulaşmıştı. Eğer Kureyş yeni bir saldırıda kararlıysa bu parayla ikinci bir savaş için hazırlık yapmaları gerekiyordu. Mücahitler ele geçirdikleri ganimetlerin bir an önce dağıtılmasını istiyorlardı. Allah Resulü ganimetlerin kendi çadırına bırakılmasını emretmiş ve henüz dağıtım yapmamıştı. Müslümanlar kendi aralarında söylenmeye başlamışlardı. Ganimetlerin dağıtımında herkes farklı bir şey söylüyordu. Bu konuda derin ayrılıklara düştüler ve gerçekten de kötü bir ahlak sergilediler. Düşmanla savaşanlar ganimete en layık olanların kendi olduğunu düşünüyorlardı. Onlar olmasaydı düşman yenilemez ve bu ganimetler alınamazdı. Ganimetleri toplayanlarsa ganimetlerin sadece kendilerine ait olduğunu söylüyor ve başka hiç kimsenin hak iddia edemeyeceğini savunuyorlardı. Allah Resulü'nün çadırını koruyanlarsa kendilerinin de savaşçılar gibi savaşabileceklerini veya ganimet toplayabileceklerini ama Allah Resulü'nü korumak için orada durduklarını söylüyorlardı. Mücahitler neredeyse birbirlerine girecek ve kardeş kardeşe kılıç çekecekti. Allah'ın Resulü kızgın bir şekilde arkadaşlarına haykırdı. Siz, insanlar arasında birbirinize en layık olan kimselersiniz. Aranızdaki ilişki, dünya malı için çekişme değil, sevgi olsun. Eğer birbirinizi dost ve arkadaş edinmez, birlikteliği şiar edinmezseniz, eğer böyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir kargaşa ve büyük bir bozgun çıkar. Sonra ganimetlerin sefere çıkanların hepsi arasında eşit olarak dağıtılmasını emretti. Bu karara hiç kimse ses çıkarmadı. Hırs ve tamahkarlık sesleri biraz olsun kısılmıştı. Ama bazıları özellikle istedikleri bazı ganimetler için Allah Resulüne özel istekte bulunuyorlardı. Örneğin Erkam savaşta ganimet olarak aldığı bir kılıcın kendisine verilmesini çok istiyordu. Allah Resulü de bu kılıcı ona verdi. Allah Resulü Medine'ye ulaştıktan sonra insanlara hitap etmek üzere mescide gitti ve Kureyş büyüklerinden öldürülenlerin isimlerini açıkladı. Mescitten çıktıktan sonra doğru kızı Rukiye'nin evine gitti. Eve ulaştığında yüzleri donuk insanlarla karşılaştı. Kızı Rukiye'yi toprağa vermişlerdi. Kocası Osman Allah Resulü'ne sarılarak ağladı. Doğrusu kızının kabrine gitmesini istedi. Doğruca kızının kabrine gitmesini istedi. Kabrin başına eğilerek ağlamaya başladı. Arkadaşları onu teselli etmeye çalışıyorlardı. İçlerinden biri, kabir başında bu kadar ağlamak yeter. Bizi sakındırdığın şeyi sen mi yapıyorsun dedi ve onu alarak kabristandan uzaklaştırdılar. Zafer sevincini derin bir hüzün gölgeliyordu. Gözyaşları muzaffer sesini boğulamaya başlamıştı. Arkadaşları arasında evine doğru giderken Yahudi zenginlerinden birinin garip bakışlarıyla karşılaştı. Adam kendi kendine mırıldanıyordu. Kureyş'in savaştan anlamadığı belli oluyor. Ah bizimle savaşsaydın da savaş nasıl olurmuş size gösterseydik. Yahudiler, Kureyş'e karşı kazanılan zaferi bile karalamaya çalışıyorlardı. Yahudilere ne oluyordu da kendisine laf atıyor ve savaş için tahrik ediyorlardı. Ama o, Medine birliğini şu anda dağıtmak istemiyordu. Yahudilere karşı sabırlı olacak ve Medine'de oturan hiç kimseye kılıç çekilmeyecekti. Bugün birliğe olan ihtiyacı geçmişte görülmemiş ölçüdeydi. Kureyş ise intikam almak için hazırlıklarını son derece hızlı bir şekilde yapıyordu. İntikamları alınıncaya kadar 70 ölüsü için ağlamayı bile yasaklamışlardı. Allah Resulü kendi evine gitmeden önce 14 şehidin evlerini tek tek ziyaret ederek ailelerine taziyede bulundu. Sonra evine gitti. Önce Sevde'ye uğradı. Sevde'nin bir kenarda bağlı duran Kureyşli esire, ölünceye kadar savaşmayıp esir düştüğünü söyleyerek ona çok kötü davrandığını gördü. Bu da ne demek oluyordu? Eşi Sevde, bir Kureyşliyi nasıl kışkırtmaya çalışabilirdi? Hemen onu azarladı. O da Allah Resulü'nden özür diledi. Hatice ile bu kadının arasında ne büyük fark vardı. Onun yanından ayrılarak genç ve güzel hanımı Ayşe'nin yanına gitti. Ondan uzun zaman ayrı kalmıştı. Ayşe'nin odasında çok güzel karşılandı. Kızı Rukiye'nin ölümünden dolayı onun tarafından teselli edildi. Biraz dinlenmişti ki Mekke'den kızı Zeynep'in kocası için gönderdiği fidyeyi taşıyan bir elçi geldi. Allah Resulü fidyeyi teslim alıp açtığında merhum eşi Hatice'nin gerdanlığıyla karşılaştı. Hatice Hanım evlendiği gece bu gerdanlığı kızı Zeynep'e hediye etmişti. Allah Resulü gerdanlığı elinde tutarak uzun uzun düşündü. Elinde hiçbir erkek ve kadını sevmediği kadar sevdiği değerli bir eşin kıymetli bir eşyasını tutuyordu. Bu gerdanlığı da fidye malları arasına katıp sattıracak mıydı? Bazı arkadaşlarına haber yollayarak, kızı Zeynep'in gönderdiği gerdanlığı ona vererek, kocasını serbest bırakmak için izin istedi. Bütün arkadaşları, bu durumu anlayışla karşıladılar. Allah Resulü, Zeynep'in kocasını, kızını boşayarak Medine'ye göndermesi şartıyla serbest bıraktı. Zeynep'in kocası hanımını çok seviyordu. Kureyşler, Muhammed'in kızını boşayıp başkasıyla evlenmesini istediklerinde, onlara karşı çıkıp karısını Kureyş'in bakireleriyle bile değişmeyeceğini söylemişti. Zeynep'i boşayıp babasına göndermeyi kabul ederek şehirden ayrıldı. Gerdanlık da beraberindeydi. Adam hanımını boşadıktan sonra Medine'ye göndermek istedi. Ama Kureyş ona engel oldu. Muhammed'in kendilerini korkak sanmasını istemiyorlardı. Adamdan birkaç gün daha beklemesini istediler. Fakat o bunu kabul etmeyerek hanımını bir devenin sırtında Medine'ye gönderdi. Yolda bazı Kureyşliler devenin üzerine zıplayarak genç kadını yere düşürdüler. Hamile olduğu için bu olay esnasında Zeynep çocuğunu düşürmüştü. Allah Resulü Müslümanlardan amcası Abbas'ın kendisine bağışlanmasını istedi. Onlar da Abbas'ı fidye almadan bıraktılar. Mekke'deyken Allah Resulü'nü koruyan Abbas'tı. Hicretten sonra da gizli gizli mali yardım ve bilgi göndermeye devam etmişti. Abbas Kureyş'e dönerek son gelişmeleri ve hazırlıkları Allah Resulü'ne iletmeyi sürdürdü. Ümeyye oğulları, Muhammed veya Hamza'nın başı için bütün servetlerini ortaya koymaya hazırdılar. Mekke yönetimi, Muhammed ve Hamza'dan intikam almak için ölülerine bile ağlamayı yasak etmişlerdi. Ebu Sufyan'ın komuta ettiği kervanda, malları olanların hepsi de mallarını Medine'ye saldıracak Kureyş ordusunun donanımı için Kureyş'e bağışladılar. Şimdi müttefikleri olan kabilelerden de yardım istiyor ve şairleri halkı heyecana getirmek için körüklüyorlardı. Allah Resulü de şairi Hassan'a Müslümanların Bedir'de kazandıkları zaferi yücelten şiirler okumasını emretmişti. Kureyş'i ve müttefiklerini yeni bir saldırıdan sakındırmalıydı. Müslümanlara saldıranların sonu, Müslüman kılıçlarıyla vahşi hayvanlara ve yırtıcı kuşlara yem olmaktan başka bir şey değildi. Bunu Mekkeliler anlamalıydılar. Ebu Sufyan esir düşen oğlu için fidye göndermeyi reddediyor, onu kendi kılıcıyla kurtaracağına dair yemin ediyordu. Karısı Hint ise babası Utbe, kardeşi Velid ve amcası Şeybe'nin intikamları alınıncaya kadar süslenmemeye ve kocasına yaklaşmamaya dair yemin etmişti. Hint, diğer kadınları da ölülerin intikamları alınıncaya kadar kocalarına yaklaşmamaları konusunda teşvik ediyordu. Habeşistanlı kölelerin arasında geziyor ve bunlardan birine Hamza'yı öldürüp ciğerini dişleriyle çiğnemesi durumunda istediği her şeyi kendisine vaat ediyordu. Hamza, Hind'in yaptıklarını duyduğunda alaylı alaylı tebessüm etmişti. Hassan da Hind'in Allah Resulü ve Hamza'nın öldürülmesine yönelik tahriklerini, kadınlar ve köleler arasındaki faaliyetlerini duyarak onu hicveden, çok ağır ifadelerle niteleyen ve erkekleri tahrik etmeye çalışmasıyla alay eden bir şiir yazmıştı. Kureyşli tacirler de gönderdikleri gizli ulaklarla Medine Yahudilerinden Muhammed'e karşı kendilerine yardım etmelerini istiyorlardı. Muhammed'in veya Bedir'de emdikleri sütü zehir eden Hamza'nın kellesini uçurabilmeleri için kendilerine yardım etmeliydiler. Kureyş silahşörleri Medine kapılarına dayandıklarında Yahudiler şehrin kapısını kendilerine açmalıydılar. Allah Resulü zafer sonrası günlerini tuzaklar ve intikam arzularıyla dolu işte böyle çılgın ve vahşi bir kaynamanın içinde geçirdi. O, insanların işlerini düzenlerken şehit ailelerinin yaralarını sarmaya çalışıyor ve yeni bir savaş için hazırlıklar yaparak daha fazla şehit adayı hazırlıyordu. Bedir günü Ali'nin, Ömer'in, Ebu Ubeyde'nin, Bilal'in, Ammar'ın ve hepsinden önce Hamza'nın yaptıklarını övgüyle insanlara anlatıyordu.